Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Tercih Günlüğü programıyla karşınızdayız. Bendeniz Burak Erdem. Bugün üniversite tercihlerinin arasında ayrı bir noktada önem teşkil eden liseye giriş sınavını masaya yatıracağız. Gerek ailelerin gerek de öğrencilerin teyakkuzlu olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bugün liseye giriş sınavı noktasında tercih uzmanı Fatih İncesu hocamız bizleri bilgilendirecekler. Fatih hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum hepinize, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
Teşekkür
hocam.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Hocam şimdi genellikle ailelerin özellikle tabii öğrencilerimizin birazcık daha burada üstünde çok duruyorlar. Özellikle geleceklerine dair çok önemli bir karar olarak gözüküyor lise tercihi.
Evet.
Öncelikle bu gündemden hiç düşmeyen LGS'yi biz sizden tanım olarak dinleyebilir miyiz?
Evet, şimdi öncelikle tabii biz tam tercih döneminin ortasındayız. Evet. Aslında böyle hararetin de yüksek olduğu, hı hı. 1 Temmuz'da 12 Temmuz arasında tercihlerin alındığı bir dönem. Malumunuz 22 Temmuz'da da sonuçlar açıklanacak. Ailelerin hepsi şu anda ciddi bir teyakkuzda, okul okul gezip ya da araştırıp okulun yerlerini inceleyip tercih uzmanlarıyla fikir alışverişinde bulunup ciddi bir emek sarf ediyorlar. Şimdi lisede giriş sınavı dediğimiz sınav sistemi değişti biliyorsunuz, hı hı. Son 2 yılda. Önceden her yıl yapılan bir sınav artık son değişiklikle son sınıfta bir sınav haline getirildi. Şimdi burada okulların nitelikli ve niteliksiz ayrımı ortaya çıkmış oldu yeni sınav sistemiyle. Nitelikli dediğimiz okullar yüzdelik dilimle, yani merkezi sınavla öğrenci alan okullar. Niteliksiz dediğimiz, yerel dediğimiz, yani mahalleye yakın okul diploma notuyla öğrenci alan okullar olmuş oldu. Örnek veriyorum, bir Galatasaray Lisesi, Pertevniyan, İstanbul, Kabataş. Bunlar nitelikli dediğimiz okullar ve yüzdelik dilimle alan okullar.
Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM'in sitelerinden inceleyebilirler.
Nitelikli. Tabii kılavuzlar yayınlandı. Burada önemli olan nokta şu. İşin uzmanlarından fikir edinmek her zaman daha makul olanı.
Hocam liselerle alakalı biraz sonra isterseniz detaylıca girelim.
Olur.
Şu an ben şunu merak ediyorum. Siz bir eğitimci olarak bu yılki LGS sınavını nasıl yorumlarsınız? Sonuçları da yani masaya yatırdığımızda, gözlemlediğimizde nasıl bir LGS geçirdik sizce?
Evet, şöyle söyleyeyim. Bu yıl sınav biraz daha çocuklara kolay ve akıcı geldi. Tabii bunu nereden anlıyoruz? İstatistiklere baktığımızda Türkiye'de bu sene 565 öğrenci full çektiler. Yani bütün soruları doğru yanıtlayıp Türkiye birincisi oldular. Bu rakam bize sınavın genel itibariyle çok da zorlayıcı olmadığını gösteren bir ibare. Bunun yanında %1'lik dilime giren 10 bin öğrenci var. %5'lik dilim dediğimiz öğrenci yığılmalarının olduğu alanda da 50 bin öğrenci var. Yani
şunu diyebilir miyiz? Yani puanların, yani liseye giriş puanlarının yükseleceğini yorabilir miyiz bunu?
Aslında şöyle, tam net olarak yükselir diyemeyiz. Çünkü şöyle, sınava giren öğrenci sayısı 58 bin bir artış oldu. Yani geçen sene sınava giren öğrencilerle bu yıl sınava giren öğrenciler arasındaki rakam olarak fark yaklaşık 57 bin falan. Tabii bununla birlikte okul kontenjanlarında da bir artış söz konusu oldu. Yani bir o kadar da artış yapıldı. Okul kontenjanlarında sayı olarak artışlar oldu. Çok yükseleceğini tahmin etmiyorum ben, ama onu tercihleri yaparken nelere dikkat edilmesi noktasında değineceğiz aslında orada. Önemli bir nokta, dediğiniz nokta burada önemli. Onu tercihi nasıl yapılır da aslında konuşabiliriz.
Evet. Hocam 12 Temmuz'a kadar süremiz var.
Evet.
Biraz önce söylediğiniz tercih uzmanlarından istifade edilmesi gerekiyor dediniz ya. Biz tercih uzmanlarını nerede bulabiliriz? Yani öğrencilerimiz, velilerimiz, daha doğrusu velilerimiz burada nerelerden istifade edebilir?
Şimdi şöyle, burada Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu manada çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. Mezun olan çocuklar, yani kendi ortaokullarında yaklaşık, örnek veriyorum, bir Bahçelievler, Başakşehir. Her ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendi bünyesindeki ortaokullarda komisyonlar oluşturuyor. Yani bu komisyonlarda bir rehber öğretmen olmak kaydıyla müdür yardımcısı ve bir tane de öğretmen komisyon oluşturuyor, tercih komisyonu. Burada mezun olan öğrencilerin ya da tabii bu şey zaruri değil. Yani illa benim öğrencim bu okuldan mezun olduğundan ziyade ilçe Milli Eğitim gelen herkese bu noktada yardım sağlıyor.
Yani örnek veriyorum, burada dediğinizi daha anlaşılır kılma adına. Ben Şişli'de ilkokulumu okudum. Sonradan işte Başakşehir'e taşındım.
Taşındınız.
Başakşehir'deki, yani Şişli'deki ortaokulumdan mezun olup olmama hiç ilgilendirmiyor. Başakşehir'deki bir tercih merkezinden de, ilçe Milli Eğitim'den
tabii,
de.
Tabii tabii, yardım alabilirsiniz. Kesinlikle, evet. Anladım. Yani orada tercih uzmanları bu noktada yardımcı olacak. Çünkü Burada niye tercih uzmanları önemli? Veliler biraz daha tedirgin ve telaşlı yaklaşıyorlar. Bizde maalesef şu durum söz konusu. Bizde herkes rehber öğretmen. Yani ailede üst komşuda rehber öğretmen, dayı da rehber öğretmen, kuzenler rehber öğretmen. Yani herkes bu noktada bir fikir sahibi. Ama işin aslında yapılması gereken ya da bu noktada fikir alınması gereken uzmanlar rehber öğretmenler. Bu önemli.
Hocam, tam oraya geleceğim. Şimdi aslında ikinci konumuz bu. Tercih ve yerleştirme.
Evet.
Takvim dahilinde bunu konuşmak isterim ama tam yeri gelmişken. Şimdi tercih anlamında tercih danışmanlarına, tercih uzmanlarından istifade etmeye çalışacağız. Ama ne kadar çok uzman desteği alırsak alalım. Dediğiniz gibi işte komşularımızın, akrabalarımızın, ailelerimizin kafalarında bazı hedefler var. Bu öğrencinin belki donanımına veya yeteneğine göre değil ama popülariteye yönelik genellikle hedefler olmuş.
Evet, çevresel oluyor. Faktörler.
Yani bunu kırmanın, yönlendirmenin nasıl bir yolu vardır? Tavsiyeleriniz ne olur burada ailelere?
Öncelikle şunu söyleyelim. Aslında liseye giriş sınavı dediğimiz şey iyi bir üniversitenin de temellerinin oluştuğu alan. Yani artık böyle lise son sınıfta iyi bir üniversite kazanmak çok zor. Malumunuz üniversite sınavına giren öğrenci sayısı da artıyor. Bölümlerde artık ciddi derecede azalmaya gidiyoruz. Çünkü mezun sayımızda da ciddi bir artış var. Ve elle tutulur çok az bölüm kaldı. Yani mezun olduktan sonra direkt iş anlamında yetkin ve etkin olabilecek bölüm sayısı da azaldı. Bu anlamda bunun temelleri iyi liseden geçiyor. Yani iyi bir lisede okuyan öğrenci temelini de iyi alıyor. Çünkü TYT ve AYT dediğimiz yani YKS Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 9. sınıftan başlayıp 12. sınıfa kadar bütün konuların ele alındığı bir sınav. Bu ne demek? Öğrenci iyi bir liseye gidip iyi bir başlangıç yapıp ve iyi bir mezun olması iyi bir üniversiteye geçişini kolaylaştıracak.
Evet.
Bu anlamda dediğiniz doğru. Şu noktada sorunuza cevap olarak söyleyeyim. Tabi burada öğrencilerin, her öğrencinin bireysel farklılıkları var. Yani parmak izi gibi. Yani bütün insanların parmak izleri farklı biliyorsunuz.
Evet.
Öğrencilerin aslında yetenekleri, ilgileri, alanları da her öğrencide farklılık gösteriyor. Biz maalesef veliler olarak kendi öğrencilerimizi de bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Yani bak amcan da okudu böyle oldu. İşte komşumuzun çocuğu bak şurayı bitirdi böyle oldu. Genelde bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Ama öğrencinin özünde belki de müzik alanında çok yetenekli bir çocuk.
Evet.
Ya da teknik anlamda meslek lisesinde kalifiye eleman yani.
Evet hocam burada yani sözünüzü keserek ben de katkıda bulunmak istiyorum. Hakikaten mesela lise tercihleri yaparken, lise hedefleri yapılırken herkes işte üniversite odaklı bir tercih yapıyor. Aslında ülkemizde ciddi anlamda özellikle önümüzdeki 5 yılda
eleman
ara eleman sıkıntımız, mavi yaka ihtiyacımız had safhaya ulaşmış kesinlikle durumda olacak bence benim şahsi tahminim. Burada ama meslek liselerinin de aileler nezdinde bir ön yargıyla bakış durumu söz konusu.
Evet.
Yani onların da haklılık payı var yani bir nebze baktığımızda biraz nüfus olarak mı diyelim?
Haklılık payı
fiziki şartları olarak
şöyle
mı diyelim?
Aslında biz genelde biliyorsunuz eskiden beri bir memur zihniyetine alışkınız. Yani bir memur ol da sigortan olsun kendini kurtar. Belki de o öğrenciyi kısıtlıyoruz. Öğrenci kalifiye yetişmiş bir eleman olacak ama ciddi derecede beklentilerin üstünde bir standartlara ulaşacak. Belki maddi geliri çok çok daha yüksek olacak. Biz hep garanticiye oynayan bir millet olduğumuz için o yüzden de biraz daha öğrencileri meslek liselerinden Anadolu liselerine bak memur ol işte bitirince direkt şu bölümü bitir gibisinden biraz daha zorluyoruz. Artık malumunuz Burak Bey yani KPSS dediğimiz sınav ciddi derecede zor. Yani giren sayımız çok fazla, alımlar da bir oranda az. Bu yüzden kalifiye eleman dediğiniz gibi bu noktada değindiniz. Yetişmiş eleman çok az.
Evet.
Yani ciddi derecede maaş teklif edilip ama o oranda da bu alanda yetişkin eleman bulamayan birçok kuruluş var.
Evet. Hocam şimdi biz genç jenerasyon sayılırız bir nebze.
Evet.
Şimdi şeyde bir babalarımız, amcalarımızın yıllarına döndüğümüzde, baktığımızı hatırladığımızda bir evde bir şey bozulduğunda mesela kendileri tamir ederlerdi.
Evet, çok yani
kontrol kalemini alırlardı, penseyi alırlardı. Şimdi ben bakıyorum evimde bir şey bozulduğunda direkt usta ihtiyacında
kesinlikle
bulunuyorum. Ve usta bulamıyoruz.
Evet, doğru.
Bulduğumuzda da fahiş fiyatlar. Yani aynen tırnak içerisinde şimdi.
Doğru.
Bir pazar oluşmuş durumda.
Kesinlikle.
Bundan bir 20 yıl önce, 30 yıl önce belki de böyle bir ustaya ihtiyaç yok. Çünkü herkesin elinden geliyordu bu işler. Ama şu an biz zaman geçtikçe ustalarımıza, teknisyenlerimize daha çok ihtiyaç duyacağımızı düşündüğümüzde aslında geleceğin meslekleri denilen bu klişe kavramın mavi yaka alanına doğru hızlıca gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Hocam şimdi burada yani aslında tercih sürecini birazcık masaya yatıracaktık ama bu kısımda lise türlerine geçmiş olduk. Bence buradan devam edelim.
Onu evet. Bağlayayım. Şöyle mesela örnek görüyoruz. Nitelikli liselerin ayrımına baktığımızda Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Meslek.
Evet.
Ek olarak da bu özel yetenek sınavıyla alan Güzel Sanatlar Lisesi, spor akademileri dediğimiz gruplamalar yer alıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Aslında öğrencinin hayali tıp fakültesi, diş hekimliği, sağlık alanında iyi bir yer düşünüyor. Bu noktada fen liseleri bir tık daha önemli. Çünkü burada alınan eğitim daha çok fen alanına yönelik olduğu için öğrencilerin elini daha çok güçlendiriyor. Bunun yanında Sosyal Bilimler Lisesi örnek veriyorum. Öğrenci iyi bir avukat, iyi bir hakim, savcı ya da bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev almak istiyor. Kaymakamlıktan tutun da işte elçiliklere kadar. Burada da Sosyal Bilimler Lisesi bir adım daha öne geçiyor aslında. Diyelim ki öğrencinin doğuştan gelen ya da küçüklükten beri böyle bir el becerileri ve yetenekleri var. Bazı çocuklarda vardır biliyorsunuz böyle söker takar, kendi kendine uğraşır, arabaları kendi arabalarını parçalar, kendi yapmaya çalışır. Yetenekleri vardır yani.
Çizimi vardır. Sürekli.
Ya da bir yazılım üzerine biliyorsunuz günümüzde öğrenciler bilgisayar alanında oldukça yetkin ve aktifler. Bu alanda yazılım üzerinde yeteneklidir belki çocuk. Bu doğrultuda yönlendirilmeli. Bunun akabinde öğrenci İmam Hatip Lisesi'ne gitmeyi düşünüyor. Bu alanda ben dini eğitim anlamında kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu alanda yetiştirmek istiyorum kendimi dediğinde de İmam Hatip Lisesi'ne yönelmesi gerekiyor. Son olarak da öğrenci çizim yeteneği çok iyidir. Ya da bir enstrümanı ileri derecede öğrenmiştir. Bir yeteneği vardır ya da notalarla barışık bir öğrencidir. Bu noktada güzel sanatlara yönlendirilebilir. Yani öğrenci işte burada uzmanın onu iyi analiz edip iyi kanalize etmesi lazım. Şimdi veli olarak biz biraz daha böyle şey davranıyoruz. Yani çocuğumuzun yeteneklerini bizim olması gerektiği gibi düşünüyoruz ve çok fazla da çocuğa pay hakkı vermiyoruz aslında.
Evet. Yani olmasını istediğimiz şekilde davranıyoruz. Olduğu gibi kabul etmek gerekiyor, değil mi?
Aynen öyle.
Yani şimdi tercih uzmanlarına gidilmediği takdirde belki yani tercih uzmanının yapabileceği testleri veya analizleri veya gözlemleri yapamayıp doğru yönlendirmeleri yapamayacağız. Çünkü yani söylediklerinizi sıradan bir insanın yapamayacağını ben şu an hissedebiliyorum.
Evet, evet.
Şimdi düşünsenize bir çocuğa bakıp böyle ya bu kesinlikle işte avukat olur. Çok konuşuyor çünkü. Veya işte bu çocuk kesinlikle işte doktorculuk oynuyordu sürekli doktor olur.
Evet.
Diyemeyiz yani bu tahminlerle tercih yapmak yerine işin ehline gitmekte fayda var.
Ama bizde veliler şunu genelde yapar biliyorsunuz Burak Bey. Doktorluk mesleği genelde caziptir. Her öğrenci çocukluktan beri şey yapılır. Yani o öğretilir, zihne yerleştirilir. Doktor olacak benim çocuğum. Çok nadirdir aileler arasında benim çocuğum sanatçı olacak. İşte heykeltıraş olacak, müzisyen olacak diyen veli çok azdır.
Evet.
Ya da iyi bir elektrik ustası olacak diyen veli çok azdır yani bu noktada.
Hocam lise tercihine yani birkaç kere ben son birkaç gündür bunu çok şey yaptım, duydum. Soru da geldi. Lise tercihinde alanın önemi nedir? Yani biz İbni Haldun Üniversitesi olarak yıl boyunca liselerle iç içe oluyoruz.
Evet.
Ziyaret ediyoruz, sunumlar, seminerler yapıyoruz ve şunu gözlemliyoruz. Bazı liselerimizde eşit ağırlık sınıfları çok az. Çoğunda zaten sözel sınıfları yok. Şimdi bir geleceğe dair planında sözel alan ve eşit ağırlık alana veya sayısal alana yönelecek bir öğrenci için o lisede bu alanların varlığı, hoca kadrosu ve imkanlarını nasıl analiz edebiliriz?
Şimdi şöyle genelde böyle etiket okullar vardır. Yani İstanbul için söylüyorum. Şimdi biz aslında onu öğrenci bölüm seçerken biliyorsunuz artık eskiden 10. sınıflarda bölüm ve alan seçim mevcuttu. Şimdi biz onu bakanlık olarak 9'a indir. Yani 9. sınıfta öğrenci gideceği alanı seçmiş olacak. Aslında bu çok güzel bir çalışma oldu. Öğrenci 10. sınıfın 2. döneminde seçiyordu. Ama artık 9. sınıfın 2. döneminde eşit ağırlık, sayısal ya da sözel alanı seçebilecek. Şimdi okulların %50'den fazlasında sözel alan yok.
Evet.
Neden kaynaklı bu? Mezun olduğunuzda bölüm anlamında atama ya da geniş yelpaze olarak çok sınırlı sayıda olduğu için öğrenci orayı çok tercih etmiyor. aslında iyi öğrenciler de sayısalda kalmaya çalışıyor. Bu yüzden tercihte uzmanlık ve öğrencinin kendi düşüncesi önemli. Eşit ağırlık ya da sözel alanını biz biraz kaçış gibi görüyoruz. Ya ben matematiği yapamıyorum, eşit ağırlık ve sözele kayayım. Evet doğru, matematik zor bir derstir. Biz zorluğu sevmiyoruz. İşte bunu, zorluğu sevdirmeyi öğretmeliyiz çocuklara. Yani zor olan güzel ama ben bunu başarmalıyım. Öğrencilere tercih yaptırırken evet hayalim tıp fakültesi ama ben çalışmayı da severek gitmeliyim. Lise, yazdığım lise için söylüyorum. Yani meslek lisesi bir kaçış olmamalı. Öğrenci hiçbir yere yerleşemedim ya da tercih etmedim, ben mesleğe gidiyorum. Böyle olmamalı. İsteyerek ve severek ki gittiği alanda da başarılı olsun öğrenci.
Şimdi hocam bazı okullarımızda biliyorsunuz özellikle nitelik okullarda hazırlık sınıfları var.
Evet.
Burada öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar var mıdır? Hazırlık sınıfı olan okullarda dikkat etmesi gereken hususlar. Yine burada yani şunun için soruyorum. Biz yani üniversite olarak ve üniversiteler olarak üniversitelerin tanıtım günlerini yaparız. Tercih evet. günlerini yaparız. Evet. Şu an bakıyorum nitelikli okullarda böyle kıyasıya tercih. Bir yarış var.
Kesinlikle evet.
Yani sosyal medya mecralarına bakıyorum. Tanımış olduğum okul yöneticileriyle falan görüşüyorum.
Kesinlikle.
Ciddi bir rekabet var. Yani öğrencileri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Kendi okullarına gelmelerini istiyorlar. İyi öğrencileri. Bu manada üniversitenin hazırlık sınıfı gibi olarak da bunu değerlendirebiliriz. Üniversitelerde hazırlık sınıfı çok önemlidir. Akademik kadronuz, işte, okutman kadronuz evet. nasıl, işte yurt dışı kökenli okutmanlarınız var mıdır, örnek veriyorum. Liselerde artık bu düzeye gelmek üzere gibi düşünürsek hazırlık sınıflığına olan liseleri yani incelerken nelere bakmalıyız?
Şimdi güzel bir noktaya değindiniz Burak. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Sadece İngilizce anlamında yok. Dilim yüzdelik olarak yüksek dilimli alan okullar Almanca ve İngilizce üzerinden bir kısmı da Fransızca olarak öğrenci alıyorlar. Tabi bunların ayrı kontenjanları var. Almanca ayrı, İngilizce ayrı ve de Fransızca kontenjan olarak ayrı. Bunların hepsi kılavuzda yazıyor. Örnek görüyorum, İstanbul Erkek Lisesi 50 öğrenci Almanca hazırlık olan alan alıyor. 50 öğrenci İngilizce olan alan alıyor. Burada şunun önemi var. Yani öğrenci İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etti diyelim ve Almanca olan alanı yazdı. Biliyorsunuz o okullarda mesela İstanbul Erkek için örnek görüyorum, Abitur denen bir program var. Öğrenci bu programla Almanca okuyan bir öğrenci belirli sınavları ve seviyeleri geçtikten sonra onların düzeyleri var. Yetkinlik ve yeterliliği sağladığında Almanya'da sınavsız bir bölüm okuyabiliyor. Çünkü İstanbul Erkek ile Almanya entegre çalışıyor. Biliyorsunuz bir bölümü evet, evet. Alman idareci ve öğretmenler mevcut.
Evet.
Tıpkı Galatasaray Lisesi'nde ya da Pertevniyan'da olduğu gibi. Tabii burada şuna dikkat etmeli öğrenci. Almanca'ya olan yatkınlığı ve ben ileride akademisyenlik ya da yurt dışı kariyeri düşünüyorum diyen bir öğrenci yazarken bunlara dikkat edecek. Yani buradaki esas olan nokta şu. İleriye dönük öğrencinin ne hayal ettiği? Akademisyenlik mi, yurt dışı mı? Şu öğrenci genelde şunu yapıyor. Ben diyor hocam moleküler biyoloji ve genetik okumak istiyorum. Bu anlamda da İngilizce hazırlığı olan bir liseyi tercih edeceğim. Şimdi hazırlıkların önemi şurada Burak Bey. Malumunuz yeterli akademisyen ya da örnek vereyim üniversitede olduğunuz için siz daha iyi biliyorsunuz. Yayınların %90'ı yabancı kaynaklıdır. Evet. Yani çevirilerin öğrenci tarafından yapılması gerekiyor. Şimdi makaleleri anlama, yorumlama, muhakeme etme ve bu alanda yeterli uzman ulaşabilmeniz için de bir dil gerekiyor. Çoğunluğu İngilizce kaynaklı makaleler. İşte bunların çevirisini yapmak, bu alanda yetişkin olabilmeniz için de dilin önemi oldukça fazla.
Yani yabancı dilini özellikle İngilizce sorununu halletmiş.
Kesinlikle.
Cebine koymuş ve üniversiteye o şekilde gelmiş bir öğrenci gerçekten çok kıymetli.
Kesinlikle.
Ve ciddi bir hem zaman kazanmış oluyor, zaman avantajı olmuş oluyor. Evet. Hem de gerçekten odak noktasını başka yere hızlıca çevirebiliyor.
Bir de mezuniyette siz biliyorsunuz yani üniversitede yıllardır bu alanda mezun verdiğiniz öğrencilerde de artık aranan kriterlerde bazen bir dil bile yeterli olmuyor.
Tabii ki de, tabii ki de.
İkinci bir dil arıyoruz.
Kesinlikle. Şu an zaten İbn Haldun Üniversitesi bu noktada öğrencilerini hem İngilizce hem de Arapça zorunlu tanıyor.
Evet ve yani üçüncü dili olarak. De isteyen öğrenci seçebiliyor. Olarak, yani işte bu noktada artık yetişmiş eleman istiyoruz. Yani hem teknik anlamda hem akademik anlamda işte dil burada devreye giriyor. Bir dil yeterli olmayabiliyor. Biz artık öğrenciye örnek veriyorum İspanyolca, Arapça, işte Fransızca ikinci ya da üçüncü bir dil arıyoruz. Bu anlamda çünkü dilin öğrenilme seviyesi liseden başladığında öğrenci çok daha çabuk kavruyor. Yani üniversiteye geldiğinde aslında biraz daha zorlanıyor. İyi bir lise eğitimi alan öğrenci üniversitede dil anlamında ciddi derecede yetiştiriyor kendini. Evet.
Hocam bir araya gitmeliyiz.
Olur.
Sohbetimiz çok tatlı hızlı gidiyor.
Evet.
Değerli dinleyenler, tercih günlüğü programında kısa bir ara, sonra devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, tercih günlüğü programımız devam ediyor. Kaldığı yerden Fatih İncesu, tercih danışmanımızla birlikteyiz ve LGS'yi konuşuyoruz. Fatih Hocam, en son liseleri analiz etmekle devam ediyorduk.
Evet, hazırlık üzerinden
konuşmuştuk. Evet, hazırlık üzerinden aynen devam ediyorduk. Hı-hı. Şimdi hocam, yine ilerleyen dönemlerde döneriz bu konumuza ama önemli bir konu tercih yapma süreci. Şu an 12 Temmuz'a kadar süreç devam ediyor. Bu arada ilk sorum, tercihlerimizi güncelleyebiliyoruz değil mi?
Tabii.
Yani ben tarih, tercih yaptım sonra.
Tarih üzerinde güncelleme evet, yapabiliyoruz.
Bu noktada hocam, yani yeniden hiç tercih yapmamış birilerine ithafen yapalım ki yapanlar da güncelleyecekken buna dikkat ederler evet, zaten. Aşama aşama bizlere tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve aşamaları bahseder misiniz?
Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Tercihlerde dikkat edeceğimiz birkaç önemli nokta var. Zaten radyo konuşmamızın başında uzman yardımının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Uzmanla birlikte şimdi öğrenci, yeni tercih yapacak bir öğrenci için söyleyeyim. Tercihleri e-okul üzerinden yapacağız. Yani öğrenci kendi şifresiyle e-okula giriyor. Burada kendisine bir tercih sayfası açılıyor. Bir alan açılıyor. Burada 3 blok halinde bir alan var. Yani 3 bölümlük bir tercih sayfamız var. Birinci tercih alanımız, ikinci tercih alanımız ve üçüncü tercih alanımız. Her tercih grubunda 5 tercih hakkımız var. Yani birinci tercih alanı dediğimiz şey, birinci kısım dediğimiz şey, yerel tercihler. Yani mahallemize yakın bulunduğumuz, ikamet ettiğimiz bölgeye yakın olan okulları tercih ettiğimiz bir alan.
Burada da yani puanımız baz alınıyor.
Burada da ortaokuldan mezun olduğumuz okul diploma notu dediğimiz, yani okuduğumuz yılların ortalamasının alındığı, ağırlıklı ortalama dediğimiz diploma notumuz devreye girecek ve biz onunla tercih yapacağız. Şimdi burada şöyle bir hassas nokta var. Biz ikinci tercih aşaması, yani merkezi sınavla, yüzdelik dilimle ve puanla alan okulları tercih edeceğimiz alana tercih yapabilmemiz için birinci tercih satırından en az bir okul seçmeliyiz. Yani kendi mahallemizin olduğu yerel tercih dediğimiz alandan bir okul seçeceğiz. Bu şundan kaynaklı. Bakanlık şunu diyor. İkinci tercih aşamasında yüzdelik dilimle bir yere öğrenci ola ki yerleşemedi. Yeterli bir puanı ve dilimi olmadı. Öğrenci açıkta kalmasın diye kendine yakın bir okulları tercih ettiğinde oraya kanalize olsun ve oraya kayıt olsun.
Ya sırası önemli değil ama.
Değil.
Sıra önemli değil. İstediği yeri en başa yazabilir.
Tabii istediği yeri bir okul, zaten bir okulu yazdığı an ikinci sayfa açılacak. Yani öğrenci mahalli, yerel dediğimiz tercihlerden herhangi bir okul seçmediğinde ikinci aşamaya geçemiyor. O sayfa açılmıyor. Böyle zorunlu. Yani bu alan zorunlu bizim için.
Öğrenciye en yani garanti şekilde sağlam
alıyor. Bakanlık sistem. Evet, açıkta kalmasın, öğrencimiz mağdur olmasın diye aslında güzel bir sistem. İlk o sayfada tercihini yaptığı an ikinci aşamaya yüzdelik dilimle alınan tercih aşamasına geçiriyor sizi. Üçüncü aşamada da pansiyonlu okullar dediğimiz, yani yatılı, kendi bünyesinde pansiyon olan okulları yine beş tercihte yapabiliyoruz. Tabi burada 5 tercih zorunluluğumuz yok. Yani en az şöyle 3 okul tercih yapabiliyoruz. Yani 3 Anadolu Lisesi ya da 3 Fen Lisesi blok halinde. Diğerlerini
en az.
Tabii en az. Yani diğerlerini farklı okullarda yazabileceğiz. Burada en önemli nokta birinci aşamada bir okulu tercih etme zorunluluğumuzun olması. Diğerini yüzdelik dilimle ve sonunda da pansiyonlu okullar dediğimiz tercih sayfası. Öğrenci bütün bu tercihlerini uzmanla beraber yaptıktan sonra kendi okul idaresinin onaylatması gerekiyor. Yani bu aşama önemli. Son noktada okuduğu okul idaresi kendi tercihini onaylaması gerekiyor.
Sistem üzerinden
üzerinden okul onaylıyor.
Peki bunu okul yöneticisi görüyor mu, yoksa haber verilmesi mi lazım?
Okul yöneticileri ve okul idareleri aslında sisteme düşüyor ve yönetmelikte bu zorunluluktur. Yani okul idaresi çocukların tercihlerini takip edecek. Yapmayanları sisteminde onaylayıp onaylamayanları idare takip edecek bu noktada.
Ama yine de bir hatırlatmakta
kesinlikle fayda tabii burada var. Veliler olarak
herkes kendi mezun olduğu ortaokulda, değil mi?
Kendi mezun olduğu ortaokulunda idare tarafına onaylatması gerekiyor. Burada tercihin birinci aşamasını söyledik. Bir okul yazması hı-hı. gerekiyor diye. Şimdi merkezi tercih dediğimiz şey, belki velilerimizden isim olarak aşina hı-hı. olmuş olabilir ama merkezi dediğimiz şey dilimli alan, nitelikli okul dediğimiz puanlı alan okullar. Yerel tercihlerde, yani yerel dediğimiz tercihlerde de kendi mahallesine bölge olarak kendi mahallesinde olan okulları tercih edecek. Şimdi birinci aşamada kendi mahallesinde olan okullarda da sayfada 3 tane renk çıkacak. Yani burada da önemli bir nokta var. Yakın alan, şöyle söyleyelim, yakın dediğimiz yeşil renkli bir alan olacak. Bu alan kendi oturduğunuz mahalle olarak ikamet adresinizin de orada olduğu ve o okulun size yakın olduğu alan. Yeşil renkli alan. Okulların renk olarak yeşil şeklinde görünecek. Bu okullar bizim bölgemizde kendi alanımızda olan okullar. İkinci aşamada da mavi renkli okullar olacak. Bu da komşu okul. Yani kayıt bölgemizin yakınındaki bir alan. Yani kendi mahallemizin ikameti orada değil ama bir üst sokak diyelim ya da bir üst bölge. İşte buradaki okullarda da yakın bölge. Burada önemli olan nokta şu. Kendi mahallesinde olan öğrenciler öncelikli sıralamada olacaklar. Yani komşu bölgedeki bir öğrenci bizim mahalledeki okulu yazarken ikinci aşamada tercih sırası ona gelecek. Yani öncelikli olarak kendi ikametinde olan
bunlar nitelikli
öğrenciler.
Okul değil ama.
Değil. Bunlar yerel tercihli alan okullar. Nitelikli okullarda zaten biz...
Hocam hemen evet. nitelikli okula geçmem önce sorayım. Hı-hı. Şimdi nitelikli olmayan okulların ikamet adı, ben mesela ikimiz evet. düşünelim. Siz bu yeşil alandasınız. Yani hı-hı. okula daha yakınsınız.
Yakın
benden.
Alandayız evet.
Ama benim diploma notum sizden daha yüksek.
Komşu alanda.
Ben komşu alandayım. Evet. Diploma notum sizden daha yüksek.
Orada fark etmez. Yine burada
yeşil
şöyle.
Alanın önceliği mi
yeşil
var?
Yeşil alandaki öğrenciler arasında sıralama yapılacak.
Yani sarı alanda olup da diploma notunuz sizden yüksek olsa bile.
Tabii mavi alan dediğimiz ha, komşu
mavi,
alanda.
Pardon, mavi alanda.
Diploma notunuz yüksek olsa dahi. Hı hı. Buradaki kriter şu. Öncelikle kendi grup içerisindeki sıralamaya tabi olacaksınız.
Aslında mavi alanda okul olmayan bir öğrenci için bu birazcık mağduriyet gibi oluyor aslında.
Mağduriyet ama bakanlık şöyle şey yapmış. Yani o tablo olarak eşit sayıda dağıtıma özen göstermiş. Yani her bölgede yeterli sayıda da okullar var aslında. Bu anlamda bir evet. sıkıntı yok.
Çünkü şeylerde, ailelerde şöyle bir şey var. Ya ben şu X okuluna yollamak istiyorum. İşte Y okuluna yollamak istiyorum.
Ama bölge dışında.
Bölge dışında. Evet. O yüzden bu soruyu sordum. Yani diploma notunuz ne kadar iyi olursa olsun o okula en yakın bölgedekilerin sizden mutlaka
tabii,
avantajı vardır.
Öncelikli olarak onlar. Vardır. Kendi ikamet evet. alanındaki öğrenciler daha avantajlı olmuş
anladım
olacak.
Hocam.
Ya tercihlerde bunlara dikkat edilmesi gereken noktalar bu. Tabi bu noktada tercih yaparken yani onu biraz da konuşmak lazım. Nelere evet. dikkat etmeliyiz diye. Belki şu sistem olmuş olabilir. Ya hocam hep İstanbul Galatasaray'dan girdiniz de bir Başakşehir Bağcılar ne oldu ya biz yokuz evet. mu piyasada gibi bir sistem olmuş olabilir. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Yani biz örnekleri böyle bilinir okullardan verdik ama çok kaliteli proje okullar var. İşte Başakşehir bölgesini biliyorsunuz. Size evet, örnek evet. görüyorum. Emin Saraç, İmam Hatip donanım olarak birçok okuldan çok önde. Yani proje okul eğitim kalitesi evet. anlamında da oldukça iyi.
Yani fen ve sosyal bilimler programı.
Evet.
Yani bu çok son zamanlarda liselerin ön plana çıkarttığı, tabelalarına yazdığı bir ifade. Burada yani tercih yapacak ailelerin, öğrencileri adına tercih yapacak ailelerin fen ve sosyal bilimler programı dendiğinde ne anlaması lazım hocam?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi cazip olanı öne tutmaya çalışıyor. Yani fen ve sosyal bilimler alanı dediğimiz öğrenciler artık mesleki anlamda tercihlerde ya da bölümlerde bulunurken fen ağırlıklı ve sosyal ağırlıklı. Aslında ismi değişmiş hali. Burada öğrenci avantajlı olan şey şu aslında biliyorsunuz İmam Hatip'lerdeki artık puan kırılma vesaire gibi durumlar ortadan kalktı. Yani bu inanılmaz bir dönüşüm ve bu mağduriyetleri giderme noktasında oldukça avantajlı oldu. Okullar aslında şunu yapıyor yani fen ve sosyal bilimler dediğimiz tabela üzerinde işte bu Anadolu meslekleri tek çatı altında topladılar. Anadolu Teknik oldu mesela. İşte fen ve sosyal bilimler dediğimiz ders dağılımında fen ve sosyalin biraz da ağırlıklı olduğu okullar. Yani fen derslerinin ya da sosyal derslerinin bir tık daha saat ve süre olarak daha ağırlıklı olduğu alanlar. Evet. Şimdi burada son şunu söyleyeyim. Mesela buradaki iyi okul kavramı aslında şu. Bahçelievler, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni örnek verelim. Yüzde dilim olarak %1'lerde falan alıyor. Ve mezuniyet, üniversite yerleştirme oranı ismini saydığımız Pertemnal İstanbul Erkek kadar başarılı ve etkin. Yani öğrenci bahçelievlerde oturuyor, dilimi %1'de. Bu bir zorunluluk değil. Ben hocam illa İstanbul Erkeği yazmalıyım gibi bir şeye de kapılmamalı. İstanbul şartlarında biliyorsunuz aslında iyi okul, evine yakın ve kaliteli olan okul.
Hocam belki ulaşım alakasız noktasında olacak ama aklıma direkt bir öğrencimiz geldi.
Evet.
Buradan ailesine de selam olsun. Yani Bünyamin Türkmen diye bir öğrencimiz var hukuk fakültesinde. Gemlik İmam Hatip Lisesi mezunu. Gemlik İmam Hatip Lisesi'nin puanlarına baktığımızda nitelikli okul değil.
Evet.
Puanları da çok yüksek değil. Bünyamin şu an İbn Haldun Üniversitesi'nin en parlak öğrencilerinden bir tanesi. Yani aşırı derece donanımlı bir öğrencimiz. İngilizcesi var. Arapça eğitimini şu an tamamlamak üzere. Onur programındaki aktivitelerimize, atölyelerimize katılıyor. Tüm öğrenci aktivitelerinde yer almaya çalışıyor.
Evet.
Ve dönüp baktığımızda işte Bünyamin'e bakan birisi bu marka dediğimiz liselerden mezun der.
Evet.
Ben Bünyamin'e baktığımda aslında lisenin çok da hani olmazsa olmaz bir şey olmadığını gördüm.
Kesin, yani
belki bu programda bu söylenir mi bilmiyorum ama o yüzden şu an çok yüksek puanlar elde edememiş. İstediği işte marka liselere gidememiş öğrenciler için aslında dünyanın sonunda değil. Bünyamin onlar için gerçekten muazzam bir örnek. Dinleyicilerimiz eğer dilerlerse ben Bünyamin'in onları sosyal medya üzerinden veya mail üzerinden görüştürebilirim. Gerçekten çok iyi bir rol model.
Kesinlikle. Ya da bir programda
Bünyamin'le inşallah
bir örnek olmuş olabilir.
Gerçekten hani şeyde niteliksiz okullar tamam çok önemli. Yani avantaj elde ediyorsunuz ama bence günün sonunda bireyde bitiyor iş.
Burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi şunu söylemek lazım. Tabii dediğiniz gibi çocuk sınav sadece sınav şey değil. Yani ders çalışma endeksli bir sınav değil. Burada fiziki şartlar, çevresel faktörler, psikolojik durum. Belki o anda çocuk yeterli düzeyde sağlık anlamında sınava girerken çok motive olamadı. Ya da ailesel faktörlerden dolayı yeteri kadar çocuk çalışamadı. Yani yeteri yönlendirme de olmadı. Burada dediğiniz çok doğru. Liseye girdikten sonra tamamen bitmiyor her şey. Öğrencinin buradaki emek ve gayreti, çünkü birçok öğrenci var. Biliyorsunuz geçen sene biz tercihler yaparken meslek lisesinden tıp fakültesine giden öğrenciler de oldu. Şimdi bu onu göstergesi aslında. Yani öğrenci lisede, çünkü dönüşümün ve değişimin ne zaman başlayacağını bilemiyoruz.
Tabii
yani öğrencide.
Kişinin yaşına göre değişir.
Kesinlikle
12-13 yaşında bir evri, bir şey değişime.
Evet, aynen öyle, katılıyorum. O yüzden öğrenci lisede girdiğinde belki lise 1'de de vasat bir öğrenci olabilir ama 11-12. Sınıfta çocuk muhteşem bir dönüşümle istediği bölüme ve alana gidebiliyor.
Hocam çoğu ailenin şu an kafasındaki bir soru bu da, soracağım soru da. Şimdi ben örnek veriyorum, %1'lik dilime girdim.
Evet.
%1,5'luk dilime girdim. İmam Hatip Lisesi ile Anadolu Lisesi arasında kaldım.
Evet.
İkisi de hakikaten kaliteli dediğimiz İmam Hatip Lisesi, kaliteli dediğimiz bir Anadolu Lisesi.
Evet.
Burada hem öğrencinin hem ailenin, akademik anlamda bahsediyorum. Akademik anlamda İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi tercihine yaparken neyi kıstas alması lazım akademik olarak?
Şimdi burada şu noktada dediğiniz soru önemli. Çünkü ailelerde şu var. Yani Anadolu Lisesi furyası var. Öğrencim iyi bir dilim elde etti ama Anadolu Lisesi'ne gitsin mi? Burada birkaç tane sac ayağı var. Bir, okulun akademik anlamda hoca düzeyi, işte okulun iç dinamiği ve disiplini, idari anlamda birçok faktör var. İyi olmuş olması. İki, mezun verdiği öğrencilerin akademik yerleştirmedeki başarı oranları. Yani örnek görüyorum, İstanbul'da Kartal, İmam Hatip'i herkes bildiği için söylüyorum. Başarı ve yerleştirme oranı çok yüksek olan bir okul. Yani İstanbul, Fatih, işte İstanbul Lisesi, Beyoğlu İmam Hatip, Emin Saraç. Bu okullar mezun verip ve ciddi manada akademik anlamda, üniversite anlamında başarılı olan okullar. Diğer tarafta Anadolu Liseleri, aynı düzeyde Anadolu Lisesi. İşte burada öğrenciyi biraz daha etkin bir noktaya getirmeliyiz. Yani öğrenci ne istiyor? Biliyorsunuz İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri de olacak yani mevcut olarak. Öğrenci şunu diyebilir: ben hem mesleki, dini anlamdaki derslerimi ve akademik anlamda yürütebilirim ve okul ortamı da önemli. Yani bazen öğrenci Diyelim ki bölge olarak işte Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler bölgesinde tarz olarak, yaşam stili olarak da oraya alışmış bir öğrenci. Dilim olarak da ben Adnan Menderes tercih etmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş ulaşım, servis ve okulun ortamı olarak bana uzak bir okul. Bu noktada farklılık gösteriyor. İşte burada öğrencinin uzmanla ve aileyle birlikte oturup karşılıklı fikir edinmesi lazım. Öğrencinin tarzı, tavrı, düşünce sistemi ve bu noktada sosyal anlamdaki etkinliği önemli.
Hocam, söylediklerinizin hepsini bir tabana koyabiliyoruz.
Evet.
Ben şimdi bir veli olarak kendimi düşünüyorum. İşte mezuniyet durumları, üniversite yerleştirme oranları, işte mevcut bulunduğu ilçeye, oturduğum yere yakın uzaklığı, ama bir veli şunu nasıl öğrenebilir veya tespit edebilir? Okulun öğretmen kadrosunun kalitesi, idari kadrosunun kalitesi. Bunu ona sağlayacak yani argümanlara nasıl ulaşabilir? Neye göre mesela, öğrencileriyle mi sohbet etsin, işte CV'lerini, böyle üniversitelerin akademik kadrolarının CV'lerine ulaşabilirsiniz.
Evet.
İnceleyebilirsiniz. Liselerde de bu nasıl mümkün olur?
Ya bu noktada şöyle, dediğiniz istatistiğe ulaşmak belki zor olabilir. Yani oradan mezun olup hangi bölümlere kaç öğrenci gitti vesaire. Biraz zor ama burada aslında en önemli veri yine öğrenciler veriyor. Yani bir okulun kalitesini şimdi üniversite olarak da sorsanız, hı hı, en güzel cevabı ve yetkinliği kendi öğrencileri veriyor. Evet, oradan mezun ya da okumakta olan, hı hı, öğrencilerle sohbet edilebilir. Gidip okul çevresi gezilebilir. Bazen okulun aurası insanı etkiliyor. Yani girdiğiniz andan itibaren çevresi, okulun içi, okuldaki planlama ve fiziksel şartlar sizi etkiliyor olabiliyor. O yüzden bir, hem okulu yerinde görmekte fayda var. İki, oranın öğrencileri, yani mezun olan ya da okumakta olan öğrencileriyle görüşmek. Hı. Ve artık sosyal medya çok etkin ve aktif. Hı hı. Bir okulu yazdığınızda yorumları, başarı durumları tamamen önünüze gelebiliyor yani.
Evet. Hocam, ayrı bir konu, hiç değinmedik. Özel okullar.
Evet.
Özel okul, bazı ailelerin de tercihi özel okullar oluyor, kolejler oluyor. Bu noktada yani dikkat etmesi gerekenler, kriterleri ne olmalı, maddi manevi, yani içerik olarak bir aile neden koleji tercih etmeli devlet lisesi yerine, veya niye devlet lisesini tercih etmeli koleji yerine, hangi durumlarda böyle bir hamle yapması itiraz eder, bunlar noktasında bize neler söylemek istersiniz?
Şimdi bu noktada şöyle söyleyeyim Burak Bey, iki alternatifi oluyor velilerin. Bir, öğrenci yeterli düzeyde dilime giremiyor ama maddi olarak durumları iyi, özel okula gidebilecek düzeyde. Hı hı. Veli bana yakın iyi bir özel okulu tercih ediyor. Bu manada eğer dilim yeterli değilse bu bir seçenek, özel okul. Hı hı. Kendine yakın. Çünkü özel okullarda bu kriter biliyorsunuz aranmıyor. Yani bazı özel okullar haricinde tabii, maddi olarak yeterli gördüğünde kendine yakın bir okulu tercih ediyor. İkinci aşamada da öğrenci belirli düzeyde kendine yakın, yani çok isim üzerinden konuşmayalım ama,
evet,
akademik seviyesi, başarı oranı, mesela üniversite yerleştirme oranı %90 küsürlerde bir lisenin ve sağladığı imkanlar, işte çocuklara birebir ders anlatımı, laboratuvarlar, okul sonrasındaki kütüphane, rehberlik anlamındaki destekleri, fiziki şartlar, işte yüzme havuzları, sosyal, çünkü artık biliyorsunuz öğrenci iki taraflı yetişmesi gerekiyor. Hem akademik anlamda hem de sosyal ve sporsal faaliyetler anlamında. Bu noktada bütün bu kriterleri sağlayan okul ve maddi olarak da tabii velinin kendi düzeyine göre seçmesinde fayda var.
Aslında bu cevabın içerisinde tüm kriterleri saymış oldunuz.
Evet.
Dikkat etmesi gereken bütün,
evet,
kriterleri saymış oldunuz. Evet, çünkü hakikaten şu an reklamlar döneminde çok aktifler özel okullarımız, gerek billboardlarda gerek sosyal medyada, ve çok da fazla alternatif var işin doğrusu.
Kesinlikle.
Yani ailelerin işi de birazcık zor gibi gözüküyor. İnşallah artık doğru kararları vermiş olurlar. Hocam, yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaştık. Son olarak şimdi hem ailelerimize hem de, evet, öğrencilerimize seslenmenizi bir iki cümleyle isteriz.
Öncelikle güzel bir program oldu. Ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık.
Akıcı, umarım verimli ve faydalı olmuştur veliler adına.
İnşallah.
Şimdi malum veliler, özellikle veliler daha telaşlı öğrencilerden.
Evet.
Bu noktada biraz daha sükunetli olmalıyız. Çünkü öğrenci heyecanın dorukta olduğu bir dönemde aileden ve okuldan ciddi derecede destek beklediği bir dönem. Her son bir yeni başlangıç. Bu noktada ortaokul öğrenimi bitmiş oldu ve yeni bir hayat, yeni bir döneme başlıyor çocuklar. Artık ortaokuldaki alışkanlıkları, disiplin kuralları, ödül kuralları, derslerin işlenişi ve öğretmenlerin tavırları da değişecek. Öğrenci yeni bir dünyaya adım atıyor. İyi bir liseye başlangıç, bu iyi bir liseyi tercih edeceği anlamında değil. Hangi lise olursa olsun iyi bir başlangıç. Severek, isteyerek ve ailenin takibi ve desteği olduğu bir dönemle iyi üniversitelere kapı açacağına inanıyorum. Bu noktada artık bundan sonraki süreçte hayatın her alanında sınav olacak. Yani bu telaşımız bitecek. Artık üniversite sınavı dediğimiz YKS sınavının telaşı başlayacak ki bir yılda olacak bir şey değil artık. Lise 1'den başlayıp da hazırlık gerektiren bir dönemdeyiz. O yüzden veliler artık bu sınav sistemine, telaşa, koşturmacaya alışacağı bir döneme giriyorlar. Bu anlamda öğrencilere sağlayacağı destek çok önemli. Uzmanlarla işbirliği ve öğrenciyi karşısına alıp gerçekten öğrenciyi dinleyerek kendi düşündüğümüz tarzda bir öğrenci yetiştirmeden ziyade öğrencinin istediği, hayal ettiği, düşüncesine ve ufkunu genişletebileceği, yani sınırlandırmadan neyi hayal ediyorsa destek olacağı bir dönemdeyiz. Bu anlamda velilerden ricamız o olması gerekir aslında. Öğrencilerde çok yaramaz, çok haşara bir öğrenci de olabilir. Ama dönüşümü ve değişimi ne zaman başlayacağı belli olmaz, onu söyleyeyim. Bu anlamda öğrencilere ciddi derece destek olmaları ve kesinlikle o kadar konuştuk, son noktada yine değinelim. Tercihlerinde uzman arkadaşlardan yardım almaları bu anlamda oldukça önemli diye düşünüyorum. Ve bizi dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
Hocam tekrar ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten çok kıymetli aktarımlarda bulundunuz. Ailelerimizin için gerçekten ufuk açıcı konuşmalarda bulundunuz.
Umarım faydalı olmuştur.
Ağzınıza sağlık tekrardan. Değerli dinleyenler, Tercih Günlüğü programının sonuna geldik. Bugün tercih danışmanı Fatih İncesi hocamla birlikte LGS sürecini ve tercih sürecini masaya yatırdık. Hocamızın vurguladığı çok önemli noktalar vardı ve günün sonunda şunu hocamızdan duyduk ki bu son sınav değil, önümüzde daha çok sınav olacak. Ve ben de şunu ekleme yapayım hocamıza katkı yaparak. Gerçekten lise tercihinde hata yapmış veya lise sınavında mükemmel bir seviyeye, istenilen noktaya gelmeyip daha sonra üniversite tercihlerinde, üniversite maratonunda çok büyük başarılar elde etmiş çok hikaye var. İnşallah tüm öğrencilerimiz için hayırlı sonuçlar olmuş olur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.